Kadıköy Vapuru'nun bu bölümünde ilk yarı değerlendirmesi yapacağız. En son derbi zaferiyle bırakmıştık. Yani orada bile aslında Fenerbahçe ligi havlu attı diye düşünülürken derbi kazanınca ufak bir havaya girilir mi söz konusu olmuştu. Oradan sonraki puan kayıpları bile olmasa şu anda Trabzon'un sadece 5 puan gerisinde bir takım görecektik ama arada bir son yılların klasiği haline gelen hoca göndermece yaşadık. Başka bir derbi sonrası. Ve Mehmet Ayhan'la bu maçları değerlendireceğiz. İlk yarıyı toplu bir değerlendireceğiz. Hoş geldin Mehmet.
Hoş bulduk. Biz ilk yarı için aslında Kadıköy Vapur olarak zirvede
Evet, son
bıraktık.
uzatma golüyle derbiyi kazanarak bırakmıştık ama sonrasında yaşananlar tabii.
Yani uzun yıllardır beklenen bir derbi galibiyeti. Hem de deplasmanda Galatasaray'a karşı. Ümidimiz oradan sonra bir hava yakalanmasıydı ama maalesef o hava yakalanamadı. Hemen ertesinde Göztepe maçında zaten. Orada arada bir Avrupa maçımız da vardı, değil mi? Doğru hatırlıyorum.
Evet, orada yani ne oldu? İşte yine Frankfurt'u yenemedik durum oldu ve Konfederasyon'da devam ediyoruz. Ben mesela onu bile bilmiyordum, açıkça söyleyeyim. Üçüncü olunca devam edeceğimizi bilmiyordum. Orada da Slavia Prag çıktı, onu da bir konuşuruz. Öncelik maçlarına bir baktıktan sonra.
Yani ondan sonraki işte bir saatte Avrupa maçını bu havayla ikisini birden belki alabilirler ama Avrupa kayıp olsa bile çok problem değil. Göztepe maçı çok önemli. Onu almamız lazım demiştik. Ki o maçı alamadık, Göztepe maçını. Ya yani hızlı hızlı geçtiğimiz için söylüyorum. Maçlara tek tek böyle değinmeye gerek yok. Göztepe maçında akıllarda kalan işte İrfan Can'ın asist yapmış olmasına rağmen o maçta çıkarılması konuşulmuştu.
Ve hocaya
O maç.
saydırması.
Evet, ve hocaya baya baya saydırması. Sonra onların bir Mesut'la falan da galiba konuşmaları falan vardı o maçta.
Evet,
Doğru
o
hatırlıyorum herhalde.
Mesut da sanırım bakıyorum dakika 90'da çıkmış. Herhalde çıktıktan sonra konuşmuşlardır.
Ya öyle bir onların bir beraber bir konuşması falan. Ya bunlar gündem olmuştu o maç. Daha sonra Rize maçı.
Rahat bir
4-0 bir
galibiyet.
galibiyet.
Uzun süre
Rize
sonra gelen bir
zaten
hat-trick.
ligi ilk yarıyı 17. bitirdi. Hakikaten çok çok zayıf bir takım. Bir de çok açık oynadılar o maçta. Ondan sonra ya Fenerbahçe kendi evinde o kadar açık oynayıp bir de zayıf bir kadroyla zaten galip gelmemek çok ayıp olurdu. Yine hafiften bir 4 gol işte orada hat-trick gelmesi falan filan gaza geliyoruz mu derken Gaziantep'te. Yine klasik. Aslında burada şeye de değinmek lazım. Tam yeri gelmişken Gaziantep maçıyla birlikte. Hep bir şey algısı vardır ya eski takımlarına karşı olan hocalar. Sonuçta şu an ligde Beşiktaşlı, Galatasaraylı ve Fenerbahçe hocalar var. Biz ısrarla gerçeği bilmemize rağmen yani Fenerbahçeli hocalar gelip Fenerbahçe'den ne yapar ne eder puan alır. Yani hem Fenerbahçeli hem eski Fenerbahçe hocası Erol Bulut ne yaptı ne etti Fenerbahçe'yi bir şekilde yendi 3-2 ile. Bunu da belirtmeden geçmeyeyim yani.
Yani bu zaten
Gaziantep
Aykut Kocaman'ından işte İsmail Kartal'ına hepsi yener yani affetmezler. Öyle bir durum
biz
var.
o maç seninle konuşmuştuk diye hatırlıyorum. Bülent geçen sene bir maçlığına bir takıma gelmişti. Yani geldi bizi yendi. Öbür hafta gönderdiler Bülent'i. Yani hani böyle ilginç şeyler de var asker Bülent. O
Ve
yüzden
hatta şunu da
Fener...
söyleyebiliriz yani o maçı Bülent değil Fenerbahçe kazanmış olsa Fenerbahçe şampiyon mesela. Öyle o kadar kritik bir de yani geçen
Evet o
sene olduğu
kadar
için.
aynen doğru söylüyorsun. Yani işte Sivas maçını değil hani o maçı almış olsan şampiyon olursun neticede. Yılmaz Vural'ın en son hatırladığım istatistiği en çok kazandığı, galip geldiği takım Fenerbahçe ligde. Yani herhalde 20'ye yakın takım çalıştırmıştır. Belki daha fazla. Bunların tamamında toplam en çok galibiyet aldığı takım Fenerbahçe. Ki Yılmaz Vural da gittiği takımlarla Fenerbahçe çağırırsa şartsız koşulsuz giderim diye madde koyduran bir adam. Daha sonra Beşiktaş maçı. Şimdi Beşiktaş maçının sonrasında hoca gönderildiği için bence tam burada konuşmak lazım. Zaten hani biz ilk yarı sonunu değerlendirdiğimiz için. Yani burada yönetimin yine hatalarından bir tanesi. Şimdi sen Vitor Pereira'yı ne zaman göndermeye karar verdin? Vitor Pereira'ya gönderilme kararı herhalde derbinin galibiyetine bağlı değildir diye umut etmek istiyorum. Yani çünkü bu şekilde bir takım yönetilmez diye düşünüyorum. Öyle de umut etmek istiyorum yani.
Ama bence aslında Galatasaray maçını kazanmasa zaten o hafta göndereceklerdi. Arada üstüne kaç maç daha oynamış oldu? 4 maç daha oynamış oldu Pereira'ya. Yani öyle
Ya
üzücü bir
şimdi
durum var.
Burada şöyle bir şey, yine Ali Koç'tan yürüyelim. Şimdi Ali Başkan gelirken de ilk seçim zamanında da, ikinci seçime zaten karşısında herhangi bir rakip de yoktu. İlkinde Aziz Yıldırım gibi 20 yıllık güçlü bir figür vardı. İkincisinde kimse yoktu. İkisinde de bize çizdiği vizyon, üstüne yani Koç grubunu bildiğimiz vizyonu, sonuçta bu adamlar yani Türkiye'nin en büyük kurumsal yapısı. Bunları bir araya getirdiğimiz zaman bir kere böyle bir yönetim tarzı olmaz. Yani Galatasaray maçından da bağımsız, o maçı kazansa da 6-0 egale de etse o maçta, eğer göndereceksen gönderir. Kalacaksa da kalır. Ya çünkü böyle bir şey olmaz. O hoca o takıma ya uygundur ya değildir yani. Bu senin profesyonel hayatta aynı şirketteki elemanlar için de geçerli. Yani satın almacını göndereceksen, ha yok dur ya dur bakayım şu satın almayı sonuncusunu iyi yapmış diye tutmazsın. Yani kriterlerine uymuyordur. Sonuçta senin İK'nın bir performans değerlendirmesi vardır yıl sonunda. Hepimiz sonuçta bu yollardan geçtik. Dinleyicilerimizin de birçoğu bu konulara bence hakimdir diye düşünüyorum. Bir performans değerlendirmesi vardır. O değerlendirmeyi başaramayan insanlarla, belli bir kriterin altında kalanlarla da yollar ayrılır. Pereira'da Beşiktaş maçından sonra gördüğümüz kadarıyla bu kriterlerden dolayı değil de derbi alamadığı için gitti. Yani
Hatta
ve
Rıdvan şunu söyledi. Aslında basın toplantısındaki yorumu Ali Koç'un için son damlaymış. Onu söyledi. Yani Ali Koç bunları hak etmiyor dediği için göndermeye karar vermiş Ali Koç.
ya işte yani böyle mi yönetiliyor takım? Yani bu yüz küsür senelik camia işte hocanın oradaki açıklamalarındaki duygu gitgelleriyle mi yönetiliyor? Yazık. Böyle olmaması lazım. Zaten bundan dolayı da bence bir kere sence işte ilk fikstüre baktığın zaman Pereira'yla yollar ayrılmalı dediğin bir maç var mı? Veya sence ayrılmalı mıydı? Bence önce bunu da konuşalım da ondan sonra yönetime veya yeni hocaya.
Şimdi yani bizi dinleyenler zaten Pereira'nın aslında yanında olduğumuzu biliyor. Yani
Evet.
baştan beri dinleyenler. Tabii ki hatalı kararlarını eleştirdiğimiz de oldu. Ama normalde gönderilmesi gereken zaman bence Fenerbahçe-Kayseri maçıydı. O maç aslında biliyorsunuz son saniyede saçma bir penaltıyla 2-2 bitti. Yoksa 4 kere
Evet.
üst üste, tarihte ilk kez 4 kere üst üste kaybedilmiş olacaktı. Eğer bir yönetimin aklında göndermek varsa o maç 7 Kasım, Galatasaray maçı 21 Kasım. Yani sen aslında takıma da fırsat vermiş oluyorsun o maçtan sonra gönderme kararı almış olsan. Ama yine beklediler, beklediler, beklediler. Lige tamamen havlu attıktan sonra yine bir gönderme kararı geliyor gibi bir durum var.
Aslında ya Konya maçı da olabilirdi. Yani değil mi? Doğru hatırlıyorum. Kayseri
Olabilir,
maçından
evet.
önce Konya maçı var.
Konya deplasman, yani
Yani
orada 3 kere üst üste bir bunalıma girmiş bir takım var. İşte ertesi hafta Kadıköy olduğu için büyük ihtimalle Konya maçından sonra hadi göndermeyi düşünmezsin ama Kayseri maçı çok rezildi hatırlarsın.
evet.
Yani beraberlik böyle çok sürpriz bir şekilde gelmişti yani artık son saniye uzatmasına gelmişti. Dolayısıyla göndereceksen o zaman göndermen lazım.
Ya şimdi biz kendi açımızdan Kadıköy Vapuru olarak biz evet baştan beri Pereira'yı savunduk. Çünkü bir felsefeyle geldi. Yeni bir oyun planıyla oynuyordu. Ki ben hala yani Fenerbahçe'nin sıkıntısının üçlü savunma, dörtlü savunma falan o konular olmadığını düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'nin savunma dik üçlü dörtlüyle alakalı bir sıkıntısı yok. Geçen yıllarda da baş gösteren şöyle bir sıkıntısı var. Şimdi Fenerbahçe Trabzon maçına kadar çok iyi geldi. Futbol olarak iyi bir futbol var. Üzerine koyulan bir futbol var. Kazanılan futbolcular var. Bunları yine konuşuruz ama işte ne bileyim Ferdi Kadıoğlu geçen seneyi düşündüğüm zaman. Valencia. Kim Min-jae diye bir adam alıyorsun. İşte şu an 20 milyon eurolardan transferi falan konuşuluyor. Atilla zaten geçen seneydi yine üstüne koydu. Son haftalara bakıyorsun Crespo gibi bir adam. Yani ki bunlar hani bir de sürpriz transferler. Çok düşük maliyetli. Portekiz 2. liginden bir adam getiriyorsun. Ya Galatasaray maçında attığı golden bağımsız söylüyorum yani. Sürekli üstüne koyarak gelen bir adam var.
Osay Samuel yine Malatya maçından sonra bile Pereira sayesinde defansımı geliştirdim vesaire dedi.
Ki şey yani Osayi'nin aslında o puan kayıpların içerisinde şeyleri var. Cezalı olduğu 3 hafta var. Yani Osayi de iyi bir çıkış yakalamıştı. Tam takıma oturmuştu. Bir tweetinden dolayı mıydı? Instagram'a attığı bir posttan dolayı mıydı? 3 maç ceza
Story'si,
aldı.
evet Instagram story'sinde
Evet.
Trabzon maçı hakemi hakkında bir şeyler söyledi.
Hakemle ilgili evet. Hakemle ilgili işte yani içinde küfür içeren bir şeyde bulunmuştu. Bir post atmış, story atmıştı. Ondan dolayı 3 maç ceza aldı. Yani o mesela 3 maçlık kayıp haftası orası aslında. Trabzon maçını zaten kaybediyoruz. Ondan sonra 3 maçta o sayı yok. Alanyaspor, Konyaspor, Kayseri maçlarında yok.
Evet.
Şimdi yani buradan baktığımızda evet oyuncu kazandı, oyuncu geliştirdi. Bir oyun oturtmaya başladı. İşte dönen topları hızlı kapalım, pasta çıkalım. Ortalar geçen seneden farkı neydi? Daha az orta yapan bir Fenerbahçe vardı. Ama neticede bu takım ne dersek diyelim aslında Pereira'nın takımı değildi. Sonuçta Mesut transferi, İrfan transferi bunların hepsini düşünürsen zaten bunlar Pereira bunları kabullendi. Hatta işte Valencia'sı falan bunların hepsi zaten elinde mevcut da vardı. Yani Pereira bir gün belki bu senenin sonunda bir gün bir konuşsa belki de diyecek ki zaten benim istediğim kurgu hiçbir zaman kurulmadı. Aldırdığım adamlar da ortada. Hepsi sonuçta bir şekilde belli bir seviyeye geldi diyebilir. Şimdi bir hocanın sonuçta kendi takım hocanın takımı değildi. Devre arasında bir şeyler yapabilir miydi? Orası bilinmez. O yönetimle Pereira'nın arasında geçen diyorum. İkincisi Trabzon maçına kadar çok iyi gelen bir takım. Trabzonspor maçından sonra yönetim eliyle ayarları bozuldu. Yani oradaki açıklamalardan tutun da sürecin yönetilememesi. Ya o maç kaybedildi. Yani yine siteden bir açıklama yapılırdı. Belki bir gün sonra bir yönetici çıkar konuşurdu geçerdi. Ama taraftarı Sabiha Gökçen'e çağırmalar, orada işte Mesut'u Altay'a, hocaya hoparlör tutturmalar falan filan derken sonrasında zaten takım dikiş tutmadı. O dikiş tutmadığı dönemde de şöyle bir şey vardı. Bence hoca şunu hissetmeye başladı. Çünkü hocanın da o 2016'daki bizim eleştireceğimiz şeylerden biri neydi? Belli bir Galatasaray maçını sabote ettiği düşünülüyordu. Hatırlıyorsun değil mi?
Evet, Türkiye Kupası finali.
Türkiye Kupası. Nedeni neydi? Çünkü bu adamda da şu var. Bu adam da duygusal. Etkileniyor bazı şeylerden. Orada da hani gitme muhabbetleri başlamıştı zaten. Aynı şey burada da oldu. Şimdi basına bakıyorsun, basına göre sürekli hoca adayları çıkıyor. Hoca adayları çıkıyor, takım yani sen o 3 maçlık, 4 maçlık serinin ben tamamında Pereira'nın gitmesini bekledim. Neden bekledim? Çünkü yönetim net bir dille yok kardeşim bu hoca bu ligi bitirecek dediğini ben duymadım. Daha doğrusu ima ettiğini de fark etmedim. Hoca isimleri çıkıyor, doğru düzgün yalanlanmıyor. Yarım ağızlı bir şekilde böyle hocamızın arkasındayız minvalinde açıklamalar yapılıyor. Bence zaten orada ben Pereira'nın orada ayarlarının bozulduğuna inanıyorum. Beşiktaş maçına da gelirsek, şimdi maç maç gidiyorduk. Beşiktaş maçına da gelirsek, Beşiktaş maçına çok çok kötü bir oyun. Yani o maç Beşiktaş kazansaydı hiç şaşırmazdım. Çünkü topu tamamen Beşiktaş'a verdik. Tamamen Beşiktaş üstünlüğüyle geçti. Oyun hakimiyeti Beşiktaş'taydı. Biz bir tane hani tartışmaya açık bir penaltı ve onların savunmasının yaptığı bir hatayla attığımız iki golle maçı kazanabilirdik bu arada. O da ayrı bir konu ama çünkü Beşiktaş oyun üstünlüğüne sahipti. Pozisyon üstünlüğüne çok çok sahip olamadı. Sonuçta Beşiktaş'ın durumu da ortada yani. Onlar da ilk yeri 7. olarak bitirmiş bir takım. O da hocasını gönderdi. Şu an onlarda da hoca krizleri var. Onlar da krizlerin içerisinde bir takım. Ama o krizlerin içerisinde bize göre çok çok iyi bir oyun oynadılar. Galip de gelebilirlerdi. Ve o maçın sonunda da Vitor Pereira artık derbide berabere kalındı diyerek gönderildi. Ve dediğin gibi yani o saatten sonra artık Fenerbahçe'nin bir şeyleri toplama ümidi zaten kalmamıştı. Yani şu an son haftaki Malatya maçı itibariyle bakarsan şu aradaki kayıplar olmasa biz ikinci yarıya şampiyonluk paralısıyla çok çok rahat çıkabilirdik. Çünkü
Evet.
Trabzon o sırada puan kayıpları yaşadı.
Ve de işte yani tabii ki bir havaya girmektir o devre arası sonrasında ikinci yarı. Yani bunu en böyle şey örnekleri iki tane şampiyonluğumuz işte 2004'teki şampiyonluk ve 2011'deki şampiyonluk tamamen ikinci yarı performansıyla gelen şampiyonluklardı. Dolayısıyla o mesafe yok ya şu an. O atım mesafesi yok. Dolayısıyla
Evet.
şu anda şey olacak tamamen. Acaba en iyi nerede bitiririz? Çünkü biliyoruz dağıldığı zaman da işte Ersun Yanal'ın gitmesinden sonra 7.liğe kadar düşen bir Fenerbahçe görmüştük. Dağılınca da tam dağılıyor. Yani böyle bir en azından ikinci bitireyim havası bile olmuyor takımda. Bakalım şu anda zaten hoca da belli değil. İşte şu anda yine bir Zeki Murat Göle ile devam ettik iki maç. Şimdi kupa maçı da devam etti. Şu anda kimin geleceği bile belli olmayan ve 10 Ocak dediğimiz şey de şu anda bir hafta sonrasından bahsediyoruz. İkincinin ilk maçı. Hala bilmiyoruz. Hala piyango çekiliyor. Şey için, hoca
Ya
tombala.
bu zaten geçen sene, yani biz daha bu senenin başında programa başlarken uzun uzadıya yaptığımız eleştirinin birebir kopyasını yine yapıyor Fenerbahçe yönetimi. Yani geçen sene Erol Bulut'un gönderilmesi geç kalınmış bir karardı. Ya orada da aslında biz, bakma yani bunu zaten programda, podcast'te söyledik. Beşiktaş'ın üst üste puan kayıplarıyla potaya girip neredeyse şampiyon oluyorduk. Çünkü Erol Bulut'u öyle bir yerde gönderdiler ki artık yarışın içinde değildik aslında biz Erol Bulut'u gönderdiklerinde. Ve ben Emre Belözoğlu'na şampiyonluk beklediklerini düşünmüyorum. Ama Emre inanılmaz bir performans gösterdi. Neredeyse şampiyon oluyordu. Sonunda da sanki şampiyon olamadığı için gönderilmiş gibi hava estirildi. O da apayrı bir durum. Yani ben inanmıyorum dediğim gibi şampiyonluk beklendiğine. Ama çok sürpriz bir gelişimin sonrasında şampiyonluk kaçınca da başkan çıkıp işte ben o Sivas maçında olanları kabullenemiyorum dedi. İlginç bir şekilde işte bunun da bedeli ödenecek dedi. Gördük ödenen bedelleri. Bu arada Emre Belözoğlu da Başakşehir'de mağlubiyetsiz gidiyor değil mi? Yanlış hatırlamıyorum yani.
Evet,
İki beraberliği var.
ve hatta Trabzon'u yenseydi gerçekten şu an şampiyonluğun iddialı adaylarından olacaktı ki hala şu anda Konya'dan çok büyük ihtimalle Başakşehir takımdaki tecrübe ve şampiyon olmuştu getirdiği şeyle büyük ihtimalle
Ya
Başakşehir hala şeydir.
iki beraberliği de Trabzon ve Galatasaray bu arada.
Hı.
Yani iki Galatasaray ve Trabzon'a berabere kalıyor. Geri kalan tüm maçlarında galip gelen bir Başakşehir, bir hoca var. Sonuçta Aykut Kocaman döneminde yani galibiyete, gole hasret bir takım varken adam gelip bir anda 10 maçta inanılmaz işler yaptı. 10 maç ya da 11 maç tam hatırlamıyorum. Oradan da görüyoruz ki bak bir hata daha. Yani şu an biz bu seneye de şeyle başlayabilirdik. Emre Belözoğlu'yla başlayabilirdik. Bunu zaten Fenerbahçeliler kendi aralarında da konuştular. Başkan çok net, ya taraftarın teveccühünü kazanmış bir isim vardı takımda. Emre ile başlansaydı kimse homurdanmayacaktı. Çünkü bir ivmeyle gelmiştik sene sonunda. Beğendiğimiz bir futbol vardı. Bu sene şu an Valencia bir şey oynuyorsa geçen sene Emre sayesinde. Yine şey maçında bahsederiz. Yani Gustavo'yu kesmişti mesela Emre Belözoğlu. Gustavo'yu kestikten sonra orta sahadaki hantallık atılmıştı. Daha ileriye dönük, daha hızlı top yapan bir Fenerbahçe vardı. Velhasıl kelam devam edilebilirdi, etmedi. Artık o bahsi kapatalım. Çok önemli değil. Ama burada da Trabzon maçından sonraki 4 maçlık periyot içerisinde yönetim hiç mi düşünmedi? Ya biz olur da, bak kötü gidiyoruz zaten. Olur da Vitor Pereira'yı gönderirse kimi getireceğiz? Demek ki düşünmemiş. Hatta Beşiktaş maçında da düşünmüyormuş bence. Biz Beşiktaş maçını 3-2 kazansaydık ya da 2-1 biz kazanmış olsaydık o maçı, demek ki Vitor Pereira'yı göndermeyeceklerdi. Göndermeyecekleri için de ellerinde bir zaten başka bir plan yok. Olmadığı için bir anda beraberlik sonucunda Vitor Pereira gönderiliyor. Şu an işte Bilic ismi geçiyor, Jorge Jesus ismi geçiyor. Bugün itibariyle Okan Buruk ismi geçmeye başladı. Bir ara İsmail Kartal'la Lövlü kombinasyonlar geçiyordu. Arada senin Kurt Hocan Daum açıklamalar yaptı.
Serhat Akın da doğuma hazır mıyız falan diyor.
Evet, bence o da bir sinyal. Daum, Fenerbahçe her Ocak krizi yaşadığını bir açıklamayla, ya ben de hala buradayım mesajı veriyor herhalde. Bilmiyorum yani şu an artık yönetim istifa ve Ali Koç istifa her maçın rutine haline gelmeye başladı ama yönetim hala taraftarı tatmin edecek. En azından şöyle bir şey var. Yani şu an evet, şunu bak biz kabulleniyoruz. 14 puanlık bir fark var. Çok çok büyük. Önünde 3 tane takım var. Konya, Başakşehir, Trabzonspor. Yani hadi çok acayip şeyler oldu. Şampiyon olma ihtimalin oldu mu? Çok zor. Buradan Fenerbahçe, ama Fenerbahçe bir sonraki seneyi kazanabilir. Yani ben yönetimin yerinde oldum. Ben Pereira'yı göndermezdim. Hayır. Hadi diyelim gönderdim. Gönderdikten sonrasında artık burada gelip bizi 6 ay idare edecek bir hoca yerine bence seneye takımı oluşturacak hocanın getirebiliyorsan şimdi getir diye düşünüyorum. Çünkü ben bir Fenerbahçeli olarak şu an zaten benim bir şampiyonluk beklentim yok. Senin var mı bilmiyorum ya. Bu 14 puan kapanır biz de şampiyon oluruz diyor musun? Veya diyen Fenerbahçeli var mıdır bilmiyorum. Ya. Zannetmiyorum.
Yani şöyle zaten şeyde bildiğim kadarıyla bizim futbol ligi tarihimizde öyle bir şey olmadı. Öyle hatırlıyorum. Yani en şey böyle Mustafa Denizli Beşiktaş'ı ilk yarıyı 5. bitirip falan şampiyon olmuştu ama puan farkı bile bu kadar yüksek değildi. Orada öyle hatırlıyorum. Yakındı yani puan farkları. Onun haricinde de ya ben şöyle bakıyorum birazcık işte şeyi söylemiştim sana da işte mesela Premier Lig'de şey diye bir kavram vardır. Caretaker. Yani sene sonuna kadar bu hocayla yani bu bellidir ama zaten baştan bir itibaren işte bu hocayı caretaker olarak getiriyoruz diye getirirler. Genelde de böyle eski futbolcularını vesaire. Hatta işte şey de söylemiştim sana yani Benitez'i bile zaman zaman getirmişleri vardır yani bu şekilde caretaker olarak. Sonra da bakarlar gerçekten o hoca uydu mu takıma vesaire. Sonra ertesi sene devam ederiz. Aslında Sergen de böyle gelmişti Beşiktaş'a. Ve
Evet.
en son Şampiyonlar Ligi'ne kadar çıkartınca sonra ertesi sene kalıp şampiyon yaptı bir sene sonrasında. Ve bence şu anda şeyi unutmamaları lazım. Tamam şampiyonluk gitti ama şampiyon bile artık şu an en öneleme oynayacağı için ikinci ol yine Şampiyonlar Ligi ön elemesi oyna. Yani Şampiyonlar Ligi'ne de sonuçta 2008'den beri gidemeyen bir takımdan bahsediyoruz. 2014'ten beri şampiyon olamayan, kupa alamayan bir takımdan bahsediyoruz. Yani bir hedefler koyması lazım takıma. Yoksa ne
Ya
yapacağız? Yine böyle
şimdi
seyredeceğiz mi şeyi? Kaçıncı bitiriyoruz diye.
ya
Yedincilikten daha mı kötü bitireceğiz diye.
birkaç alternatif var bence. Dediğin gibi bir o hani caretaker formülü uygulanabilir mi? Evet uygulanabilir. Ya benim kafamda şöyle şeyler var. Şimdi bir boşta bir hoca var. Bu hoca zaten Fenerbahçe'ye seni emanet edebileceğin kalitede bir hoca. Alırsın getirirsin. Dersin ki bu sene felsefeni oturttur. Takımı bitirebileceğin yüksek seviyede bitirttir. Atıyorum işte Türkiye Kupası'nı al. Ve takım ikinci bitirsin. Hedefimiz bu. Öbür sene de zaten sen o şekilde giden adam öbür sene zaten çok ciddi iddialı olur. Bu birinci formül mü? İkinci formül. Senin kafanda bir hoca var. Hatta hocayla dirsek temasına da geçtik. İşte atalım ya isim büyük isimli bir şey atalım. Conte mesela işte Tottenham'da şu an. Conte diyor ki ben Tottenham'dayım gelemem. O zaman diyorsun ki ha, tamam ben İsmail Kartal'ı getireyim. Ama sen de bu 6 aylık periyotta gözün hep bizim takımın üzerinde olsun. İşte raporlarını hazırla, maçlarımızı izle. Biz sana kasetleri gönderelim. Sen senenin sonunda Tottenham'dan gel bize imzanı at. Zaten kim gidecek, kim kalacak, hangi oyuncuları getireceksin hepsi de belli olsun. İsmail de senin yardımcılığına geçsin, devam etsin. Bir ikinci metot bu. Ama sanki yani bence senin konuşmandan da ben onu çıkartıyorum. Bizim yönetimde bu planların hiçbiri yok. Şu an neyi tutturursak getirelim gibi bir modları var. Bir getirelim ondan sonra Allah kerim yani. Sene sonunda gönderebiliriz, tutabiliriz gibi bir modları var diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin bundan sonraki, ya şu an kafalarında bir hedef olduğunu da düşünmüyorum bizim yönetimin. Ya şu an bizim dillendirdiğimiz ikinci olmak, Türkiye Kupası almak vesaire vesaire, Avrupa'da o Konfederasyon Kupası içerisinde bir şey yapmak gibi gibi bir hedefleri olduğunu da düşünmüyorum. Şu an tek hedefleri bence şeydir, yani taraftar daha fazla azmadan, olağanüstü genel kurula götürmeden bu ligi nasıl bitirebiliriz bence düşünüyorlar gibi geliyor bana.
Yani şu anda bu Bilic takıntısı nereden bilmiyorum ama şu anda işte podcast'i pazar günü yapıyoruz. Bir anda o Bilic'in sözleşmesi bitiyormuş ya 4 Ocak'ta. Bir anda
Evet,
Bilic'i de
evet.
getirebilirler. Bu da olabilir belki şu an hani o bizim bilmediğimiz planları. Ki Bilic de bunun için beklenecek isim midir? Onu bilmiyorum. Yani.
Bunu zaten konuşmuştuk daha önce. Şimdi bir o herhalde gerçekti. Pereira zamanında en çok uğraştığı isim büyük ihtimal Bilic'ti. Onu getirmeye çalışıyordu. Onu getiremeyince Pereira'ya getirdi. Pereira zaten aslında 6 aydır boş olan bir hocaydı. Yani Erol gittiğinde de Pereira'ya getirebilirdi. Artık onu unuttuk. Onu zaten podcast'imizde konuşmuştuk daha evvel. Ya dediğim gibi Bilic takıntısı nereden geldi? Hakikaten bilmiyorum. Şu an Fenerbahçe'nin ihtiyaç mesela işte Jorge Jesus ismi geçti ya. Ya ben ona şuradan varım mesela. Şu an Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan şampiyonluk yaşamış bu takımı kaldırabilecek. Ya şimdi orada mesela senin takımında Mesut Özil gibi bir adam var. Şu an Zeki Murat Göle'ydi değil mi bizim hocanın ismi?
Evet.
Kendisini ayıp etmek istemem çünkü bence hocanın ya o adamcağız orada bir görev veriliyor. O da onu yerine getirmeye çalışıyor yani. Fenerbahçe'nin hocası benim gibi bir iddiası olduğunu düşünmüyorum. Ama bir bakıyorsun Mesut'un gözünün içine bakan bir hoca var. Mesut gidiyor yanına bir şeyler söylüyor. 2 dakika sonra değişiklik oluyor falan. Birini çıkaracakken Mesut'a bakıyor. Çünkü ya şimdi senin takımında böyle ağır toplar varken bunları taşıyabilecek bir hocanın gelmesi lazım. İşte şampiyonluklar yaşamış, Avrupa'da başarılı olmuş. Ondan sonra ya çalıştırdığı ülkelerde o ülkenin kupasına, şampiyonluğuna talip olmuş, almış bir adamın gelip bu takımın üzerinde ağırlığını koyması lazım diye düşünüyorum. Bilic böyle bir adam değil. Ya Bilic Beşiktaş'ta ne yaptı ki, Fenerbahçe'de ne yapacak? Bu ayrı bir de, Beşiktaş'tan gittikten sonra Bilic ne yaptı? Ya benim takip ettiğim kadarıyla Premier Lig'de aldığını tam küme düşürmek üzereyken gönderiyorlardı zaten Bilic'i. Öyle bir durum vardı yani.
Evet, aynen öyle. Ve işte Beşiktaş için de anlatılan hep şeydir ya. Bilic sistemi kurdu, Şenol Güneş şampiyon yaptı. Hep böyle bir algı vardır. Ama derbi bile kazanamayan bir Bilic'ti sonuçta. Yani istediği kadar sistem kursun. O önemli maçları kazanamadıktan
Bak
sonra evet maalesef şampiyon olamıyorsun.
orada şuna katılırım. Şuna katılırım. Bir, yani bir kere Şenol Güneş, Trabzon, Beşiktaş, Bursaspor ve milli takım. Hani bu adam zaten belli bir kalburüstü bir hoca Türkiye'de düşündüğün zaman. Seversin sevmezsin, o ayrı bir şey. Yani birinin ekmeğini yiyecek adam değil Şenol Güneş. Bursa'da kimin ekmeğini yedi mesela? Veya Trabzon'da kimin ekmeğini yedi de neredeyse takımı şampiyon yapıyordu. O ayrı bir konu. Bence şuna katılabilirim. Bilic zamanında Beşiktaş'ta Fenerbahçe yıllarca çalışmış. Önder Özen gitmişti, hatırlıyorsun. Şu an NTV Spor'da Metin Tekin'le birlikte spor yorumculuğu yapıyor uzun süredir. O bilinçli kadrodaki özellikle genç yerliler ve sonradan parlayan yabancı transferlerin tamamında Önder Özen'in imzası var. Şimdi orada birileri şunu söylüyorsa katılırım. Yani Önder Özen Şenol Güneş için çok güzel bir takım kurdu. İşte o Oğuzhanlar, Gökhanlar, işte Atibalar, o orada bir oluşum oluşturdu. Bir şey Olcay vardı, Olcay Şahan. Bunları böyle Önder Özen toparladı. Bu da Şenol Güneş'in tam isteyeceği bir kadroydu. Zaten Şenol Güneş sinekten yağ çıkartmayı iyi bilen bir adam. Bunu götürdü. Ama Bilic'in ne bu takım üzerinde oyun olarak bir katkısı vardı, ne futbolcuyu alıp bir yerden bir yere götürdü. Zaten sonrasında da öyle bir ışık da göremedik Bilic'ten. Ya hatta ben o zaman da söylüyordum. Bilic mi Pereira mı dersen ben Pereira derim yani. Pereira Portekiz'de şampiyon olmuş. Yunanistan'da şampiyon olmuş. Çin'de şampiyon olmuş. İşte Arabistan'da şampiyon olmuş. Böyle bir adam. Bana göre daha kariyerli Bilic'e göre. Ya belki Bilic'in futbolculuğunu falan mı düşünüyor acaba Ali Koç? Evet,
Yani
iyi futbolcuydu futbolcuyken.
bir için büyük ihtimalle tek böyle doğru düzgün parladığı yer Hırvatistan milli takımı. Orada malum Türkiye elemişti onu şeyde
Evet.
Avrupa 2008'de. Sonrasında da yani en böyle başarıya yaklaştığı yer Beşiktaş. Sonrasında yok yani şeye bakıyorum tekrar bir manager olarak honors ne var diye bakıyorum. West Bromwich'le Championship'te runner up. Onun haricinde başka hiçbir şey yok. Yani tek bir kupa bile
Yok.
yok.
Yani o zaman Tudor'u da düşünebilir Sayın Ali Koç. Ya Tudor şeydeyken, Karabük'teyken efsane bir futbol oynatıyordu. Bence bu arada Galatasaray'da da başarılıydı Tudor.
O da derbi kazanamadı diye işte gönderildi ve işte Terim de onun ekmeğini yedi deniyor ya sonraki 2 sene şampiyon yaptığı için.
Orada ben ya tabii Galatasaraylı değilim. Galatasaray'ın işleyişini Galatasaray'a daha iyi bilir. Yani burada hani o benim çok haddime gelmiyor ama böyle 11 maçlık mı bir serisi vardı Tudor'un. 9 maçlık galiba. 11 maçta 9 galibiyet mi ne, öyle bir serisi vardı. Adamı sonrasında yediler. Yani o biraz şey var. Fatih Terim bir yere doğru gelirse onu yerler. Ya bu milli takımda da oluyordu hatırlıyorsan.
Evet,
Şimdi
oradaki döngü var zaten. Evet. Hangisi
tabii.
boşsa orada lobiler başlar. Şu anda da zaten Fatih Terim'in üzerine gidildiği için Fatih Terim'i isteyen Avrupa kulüpleri yine gündeme gelmiş.
Tabii Benfica. Şimdi o şeydir yani Fatih Terim bir yere böyle göz kırpmaya başladığı anda Fatih Terim milli takıma göz kırpar orada kelle gider. İşte Abdullah Avcı gider, Ersun Yanal gider, kimse orada. Onu hemen çat kellesini alırlar, Fatih Terim gelir. Aynı şey Galatasaray için de geçerli. Yani Fatih Terim milli takımdan Galatasaray'a bu sefer yüzünü çevirdiğinde de kim Galatasaray'ın başındaysa onu bir şekilde yerler. Tudor orada güme gitmiş bir adam. Yoksa Tudor böyle çok ağam şağam başarısız olup falan gönderilmedi yani. Neyse o bizim konumuz değil. Biz Fenerbahçe konuşuyoruz. Velhasıl Kerem şu an yönetim bir planı olmadan bence bir hocaya konsantre olmadan dediğim gibi bugün de Okan Buruk ismi çıktı ortaya. Ya bu konulardan bağımsız daha önce de sene başında da konuşulduğu için ailesiyle ilgili bir rahatsızlıktan bahsediliyordu. Çok büyük geçmiş olsun. Yani hatta çocuğu galiba. Bir rahatsızlık var. Okan Buruk onunla uğraşıyor deniyordu. Okan Buruk'un ben Ya başarı başarısızlık onu geçiyorum yani. Sonuçta Başakşehir'le şampiyon olmuş bir hocadan bahsediyoruz. Ve
Aksaray'da
gittiği
kupayı
yer
aldı
tabii
Fenerbahçe'den.
Akhisar, Rize, yani gittiği her takımda ben iyi futbol oynattığını düşünüyorum Okan Buruk'un. Onunla ilgili bir sorunum yok ama şu durumda bizim camianın kabulleneceği isim değil. Yani inşallah Ali Koç böyle bir hata yapmaz yani. Çok ciddi Galatasaray geçmişi olan, sonrasında Beşiktaş'ta top oynamış, memleketi Trabzonlu bir hocayı ve yani sene başı dediğim gibi ya tekrar Allah şifa versin. Böyle de öyle de bir problem var. Hala uğraşıyorum, uğraşmıyorum bilmiyorum. Ne kadar gerçek onu da bilmiyorum ama öyle bir durum varsa zaten kendi belki de gelmek istemeyecektir. Şu anki durumda Fenerbahçe'nin taraftarın desibeli yükseltmesine sebep olur Ali Koç. Okan Buruk'u getirirse.
Yani camia çıtır çıtır yer diyebiliriz Okan Buruk. Çünkü
%100 yer. %100 yer. Yani hiç öyle tartışmaya falan girmiyorum. Ve bir de hani bu Okan Buruk'un günahı olmaz, onu da söyleyeyim. Ya biz Fenerbahçeliyiz. Biliyoruz yani bizim şeyin camianın nasıl işlediğini. Şu an Okan Buruk'u da yerler. O başkanı da arada bir şekilde götürürler. Yani şu an Fenerbahçe'yi tatmin edecek hoca kim dersen, valla benim bir cevabım yok. Bilmiyorum senin aklına. İşte bir o Jorge Jesus belki diyordum yani. Belki diyordum. Onun dışında aklıma gelen benim de bir isim yok yani.
İşte şimdi mesela bu Jesus içinde ne olacak? Yani bunu bu Fenerbahçe'nin dışarıdaki futbol akılları Rıdvan vesaire kabul edecekler mi bunu? Yani biliyorsun zaten Fenerbahçe lobileri dışarıdan çalışan şeyler, lobiler. Yani o taraftarın izlediği ve sonrasında tribünde tepkiye dönüştürdüğü, sosyal
İşte o
medyada
zaman
konuştuğu.
zaten bunun böyle bir realitemiz varsa da ben sana söyleyeyim. İsmail Kartal'ı getirsinler. Yani ben bir kere kişilik olarak acayip severim İsmail Kartal'ı. Fenerbahçe'de tartışmam. Yani muhteşem Fenerbahçeli bir adam. 10 numara beyefendi. Hiçbir şey sorun etmeyecek. Yani sene sonunda şampiyon yapsa İsmail Hoca geç kenara desen geçer. Öyle de düzgün dört dörtlük bir adam bence. Yani eğer Rıdvan'dan falan korkuyorsak ya Aykut Kocaman'ı getirsin ya İsmail Kartal'ı getirsin yani. Çünkü onlara büyük ihtimal dokunmaz Rıdvan. Hele
Çünkü
Aykut Kocaman
biliyorsun.
gelirse muhtemelen şey var yani 5-0 kaybetsek de çıkar orada bir şekilde bizi savunur diye
Yani
düşünüyorum ben yani.
şöyle sadece Rıdvan da değil işte biliyorsun. Löw dendiği anda hemen şey dediler. Adana'yı küme düşürmüştü. Adam dünya şampiyonu oldu. Ama yine de ismi geçtiği anda bile hemen şey böyle en dip noktasını ön plana çıkartıyorlar.
Tabii.
Ki orada da Adana'da da aslında 6 maç kalmış. Yani küme düşürecek kadar uzun sürede durmamış yani Adana'da. Öyle bir durum
Ya
var.
ben bu arada Löw'ü de istemem. Onu da anti parantez söylüyorum yani. Ben ya Löw pro ya şöyle söyleyeyim. O kadar yıldır milli takımda çalıştığına herhangi bir başka hocayı da istemem. Yani o başka bir şey. Çünkü milli takım çalıştırmakla kulüp takımı çalıştırmak bambaşka formatlar. Üstüne bir de Fenerbahçe'nin şu anki durumuyla Fenerbahçe'ye gelip kaldıracak adam olmak bambaşka bir durum. Ya ben o yüzden ben zaten Löw'ü istemem. Elinde muhteşem bir jenerasyon vardı. İnanılmaz yani. Her oyuncusu tek tek bölgesinin o dönemdeki neredeyse en iyi oyuncularıyla kurulu bir kadro vardı. Tamam onunla da başarısız olabilirsin. Adam sonuçta başarılı oldu. O ayrı bir şey. Ondan sonra ama milli maç sayısı belli. Elindeki kadro inanılmaz derecede üst düzey. İşte transferle ilgili falan bir kurgu yok. O bence şey de vardır. Hani nasıl diyeyim? Takım çalıştırdıkça o menajerler havuza bakmak. Yani doğru düşünüyorum diye düşünüyorum. Şimdi sen aktif olarak hocaysan, Almanya'da da çalışıyorsan Güney Amerika'ya hakimsindir mesela. Çünkü takım çalıştırıyorsun. Bir şekilde gözlem yapmam lazım. Ama kaç 10 yıl mı çalıştırdı Löw Alman milli takımını?
Büyük ihtimalle o kadar süre yani milli takımdan emekli oldu diyebiliriz yani şey için, Löw için.
Tabii. Ya 10 yıldır atıyorum. 10 yıldır bu adam transfer piyasasından bir haber. Ya muhtemelen öyledir. Çünkü zaten yeri de güvendeydi. Hani hiçbir zaman böyle gitmeyle ilgili falan filan çok ciddi kurguları da yoktu. Ben o yüzden Löw formatında bir hocayı Fenerbahçe istemem. Rahatlığa alışmış. Yılda yaptığı maç sayısı belli. Ve bu şeyden kopmuş. Yani kulüp işinden kopmuş bir adamı ben Fenerbahçe istemem.
17
Şu
sene
an
toplamı. 2 sene asistan, Klinsmann asistan 2004-2006. Sonra 2006-2021 teknik direktör 15 sene. Toplamda da
ya
17
çok
sene.
ciddi. Ya aşırı ciddi yani. 17 sene demek. Ya 17 senede ya kulübün yerini unutursun ya. Ya şu an bu adam Fenerbahçe zamanında çalıştı. Çalışırken ki tesis de şimdi tesis başka yerlerde. Yani o yüzden ben istemem Löw'ü. Başarılı olabileceğini de düşünmem. açıkçası. Bu saydığım sebeplerden dolayı yani Löw kötü hocadır, iyi hocadır tartışmasından bağımsız. X kişisi de olsa bu dediğin gibi 17 sene işte Brezilya milli takımını çalıştığın adamı da istemem yani. Öyle bir adam istemem. Ya bana şu an yani gözlemlediğim Ali Koç sanki ne yapar ne eder Alex'i getirir gibi geliyor.
Evet, onu ben de şimdi konuşmak istemedim. Bu zaten yani Aziz Yıldırım bunun şeyini de tüyosunu vermişti ya şey olarak. Bu şimdi gider Alex'i de getirir şeklinde. Ya
Evet,
yani
evet.
ona inat mı getirir yoksa daha da saçmalamak için mi getirir bilmiyorum.
Ya şimdi bir ya Aziz Başkan'ın gönderdiği herkesi getirdi. Ali Koç. Yani bir şekilde göreve getirdi, oyuncu olarak geri aldı. Yani her şey yaptı Aziz Yıldırım. Ha, bu arada Aziz Yıldırım da herhalde diyordur yani. Bak gönderdiğim her adamın demek ki haklı bir sebebi varmış. Oyuncu, hoca, asistan, çevirmen neyse ne yönetici hatta yönetici. Semih Özsoy vakası var çünkü Ali Koç'un. Semih Özsoy, Ali Koç Obradoviç gelirken Fenerbahçe'nin işte o zamanında basketboldan sorumlu yöneticilerden bir tanesi. Obradoviç'i istemeyen adam. Semih Özsoy. Yani Obradoviç'in dönemi geçti. Artık Avrupa için yaşlı diyen adam. O istemiyordu. İşte Mirsat'ın o zamanki baskılarıyla falan Obradoviç geldi ve biz muhteşem yani bir daha belki tarihimizde yaşayamayacağımız bir dönem geçirdik Obradoviç'le birlikte. Obradoviç de gitti zaten. Yani Semih'le Ali Koç geldiği gibi Obradoviç gitti. Sonra Semih Özsoy'u da gönderdi Ali Koç. Yani bir şekilde yönetici dahil Aziz Yıldırım'ın gönderdiği herkes tekrardan geri geldiğinde Fenerbahçe'ye hiçbir faydası olmadı. Ya ben Ali Koç'un artık Aziz Yıldırım'ı inattan çok şöyle düşünüyorum. Ya kara kara düşünüyordur herhalde. Taraftarı yeniden kenetleyecek bir isim bulmam lazım diye düşünüyordur. Yani yarım kalmış hikayeyle Pereira'yı getirdi. Ya Aykut Hoca'ya da bir şans versem acaba bilmiyorum yani.
Yani Aziz Yıldırım'la sürekli yemeklerde olan ve en başta zaten belki de göndermemesi gerekirken gönderdiği adamı getirirse o zaman bu kadar seneyi niye yaşadık şeklinde bir şey olabilir.
Ya bence Ali Koç onları geçmiştir artık ya. Onu niye yaşadık? Onu geçeli çok oldu Ali Koç. Yani şu an artık onu düşünmüyordu. Sanki şey gibi Aykut Kocaman da aman bana bulaşmasınlar der gibi haftalık yemek yiyordu rutin. Aziz. Ya ben ne zaman sosyal medyaya girsem Aziz Yıldırım'la Aykut Kocaman yemek yiyorlar. Öyle bir moda geçtiler. Yani nerede başkan teknik direktörken bu kadar yakın değillerdi Aykut Kocaman'la. Ama zaten şu an herkes kabul ediyor. Evet. İlk geldiğinde Aykut Kocaman'ı göndermesi de hataydı. Yani devre arası hoca bulmak zor bir şey. Boştaki hocalara bakıyorum. Zor. Yani şu an Ali Koç'un işi hakikaten çok zor. Ben yine de çok samimi söylüyorum ya. Ben olsam hiç düşünmeden İsmail Kartal'ı getirirdim.
Ben de zaten İsmail Kartal için şunu düşünüyorum. Sen onu 6 aylıkta desen gelir. 5 haftalıkta desen
Gelir.
gelir.
Aynen
Dolayısıyla
öyle.
en ideal çözüm böyle şey yapmayacaksan, fantezi aramayacaksan İsmail Kartal olurdu. Ama işte şu an bu hafta artık bir karar vermeleri lazım. Yine Tahir Karapınar vesaireyle devam etmek istemiyoruz. Onlar kendi görevlerini yapsınlar. Nerede çalışıyorlarsa o görevlerine devam etsinler. Ve Fenerbahçe'nin başına da teknik direktör A lisansı olan bir tane hocayı bulsunlar. Ve yani evet Avrupa'da devam eden bir takım, Türkiye Kupası'nda devam eden bir takım, ligde de hala ikinci olma şansı olan bir takım.
Bu arada şey aklıma geldi de o ne zaman konuşulmaya başlamıştı? Karagümrük'ün hocası ne zaman konuşulmaya başladı bizde? Hatırlıyor musun? Sonra Karagümrük kovdu o adamı.
Şimdi bakalım.
Farioli.
Evet, o büyük
Yani
ihtimalle işte şimdi Kayseri maçı son dakika şey oldu ya, orada bir ara var 2 haftalık. O arada konuşuluyordu. Hatta şöyle başkan çıktı FB TV'ye açıklamalar yaptı ya işte. Hoca gönderiyoruz da ne oluyor vesaire. Sonrasında da Galatasaray maçı kazanılınca o dedikodu yavaşladı. O arada o adam şeyden de kovuldu. Karagümrük'ten de kovuldu.
Şimdi Alanya'ya gidiyor galiba. Alanya'da çünkü şey bırakmış. Bülent bırakmış. Galatasaraylı Bülent. Alanya'yı bırakmış. Farioli orayla anlaşıyormuş diye duydum. Ya mesela bak o FB TV'deki açıklamaları da düşünüyorum o zaman itibariyle. Ya abi sen görevde aktif olan hocanla ilgili. Ya hoca gönderiyoruz da ne oluyor ki der misin? Hakikaten çok ilginç bir şey ya. Ya bundan iyi mi olacak sanki falan. Ya böyle bir usul var mı abi sen? Ya bu adam bunu birisi çevirmiştir muhtemelen. Adam da diyordur ki ya demek ki biz Burada bir şey olduğumuz için durmuyoruz. Ben gidersem gelecek benden daha iyi olmayacak diye duruyorum diyordur adam.
Sonrasında zaten şu söylenmişti ya, Pereira'ya kulüp bul dendi. Bulana kadar da duracak takımın başında. Böyle bir laf da çıktı biliyorsun. Ve bir aydır aslında Pereira aslında kovulmuştu. Öyle duruyor. Kulüp bulana kadar duruyor. Gibi şeyler de söylendi.
Abi yani vallahi bilmiyorum ya. Demek ki herhalde Sayın Başkan kendi grubunda herhalde işle ilgili hiçbir şey karışmıyor diye düşünüyorum. Ya yani böyle bir personel yönetimi falan da yok çünkü. Hele bu kadar kritik görevdeki bir adamı ya sen kendine takım bulana kadar gel burada idare edecek yer mi Fenerbahçe?
Valla yani şöyle söyleyeyim. Ersun Yanal'la bunu yapmıştı ya. Ya şu kupa maçında da bir dursan bir maç daha. Onu yaşadık biliyorsun.
Evet
Galatasaray
doğru
maçı sonrasında.
yaşadı.
Normalde istifa etti vesaire Ersun Yanal ama bir maçlık Trabzon maçında aramız çok iyi falan filan diyerek Trabzon maçında başta durmuştu bir maçlığına.
Ya şimdi birçok gerçekten Fenerbahçeli olduğuna inandığım spor yazarının bir de kolpalar var. Onları geçiyorum. Ya biz onlarla ilgili bir şeyler söylüyorduk vakti zamanında. Şimdi bir de bazılarını muhatap alıp resmi siteden açıklama falan yapıyor Fenerbahçe. Bunların gene ya bir spor yazarını Fenerbahçe muhatap alıp resmi siteden açıklama yapıyor. Şimdi bunların hepsini topladığım zaman bu değer verdiğim insanların da ortak görüşü şu. Fenerbahçe'yi vasatlaştırdılar. Yani oyuncu olarak vasatlaştırdılar, ağırlığını yitirttirdiler Fenerbahçe'nin. Ya şu konuştuğum şey komedi işte abi. Sen takım bulana kadar bir 4 hafta idare et. İşte hocam kupa maçına çık bari de ondan sonra git. İşte oradan çıkıyor başkan Mesut da biraz futbolla ilgilensin. Kendi şahsi işlerini bıraksın.
Ya da şeye Mahmut Uslu'ya cevap.
Ha ya da Mahmut Uslu'ya cevap. Ya Mahmut Uslu bence keh keh yani. Çünkü bu adamlar evet ya o eleştirdiğiniz adamlar size göre 10 gömlek üstün yöneticilerdi. Hatalarından falan bağımsız ama en azından Fenerbahçe'nin ismini, değerini hiçbir zaman bu noktalara getirmemişlerdi. Maalesef 4 yıldır Fenerbahçe iyice vasatlaştı. O yani evet Fenerbahçe'nin büyüklüğü ne şampiyonluk ne kupa büyüklüğüdür. O başka bir büyüklüktür. Adı konulamaz. Bizim Fenerbahçe'miz o. Şimdi o Fenerbahçe'nin içini boşaltıyorsunuz maalesef. Yani bu dediğim gibi sonuçlardan bağımsız. Galatasaray Beşiktaş 14 sene beklemiş, 15 sene beklemiş şampiyon olmak için. Biz de bekleyebiliriz. Biz alışmadık böyle bir şeye gerçi. Fenerbahçe tarihinde öyle bir şey yok. Olabilir. Ama burada kötü olan şey siz bu büyüklüğün altını boşaltıyorsunuz. Vasat. İşte yani şey düşünüyorum, hakikaten aklım almıyor. Ben izlerken şok içindeydim yani. Ben babamla izledim Karagümrük maçını. İşte benim babam 72 yaşında bir Fenerbahçe. 9 kişi kalmış bir takıma karşı Fenerbahçe aziyetini görüyorum. Yani gülüyoruz ağlanacak halimize ya. Hakikaten enteresan yani. Biz en kötü dönemlerimizi hatırlıyorum. Bu kadar kötü değildik ya. Ben
İşte yani biz
şoktayım yani.
90'ları yaşadık sonuçta. En uzun süre şampiyon olamadığımız 90'ları yaşadık. O zaman bile en kötü 5. bitirmişiz. O yani çok ilginç bir durum. Ve işte dediğin gibi evet yani o zamanlar bile 9 kişi kalan bir takıma karşı ya ben şey hatırlıyorum böyle Fenerbahçe kulüpten kopsa da Kadıköy'de 6-7 atar mesela
Evet.
takımlara karşı. Yani öyle bir Fenerbahçe vardır her zaman. Ama şu anda evet maalesef bir aciziyet şeyi var takımda.
Abi Fenerbahçe o 5. Anadolu'ya deplasmana gider. Şehrin çehresi değişir. Fenerbahçe geliyor diye. Ya Fenerbahçe böyle bir takım. Ya biz en kötü dönemimize derbilerin en korkulan takımıyızdır mesela yani. İşte Adnan Polat'ın UEFA Kupası'nı aldıkları seneki maç için söylediği şey. Ya o keşke o maçı alsaydık da. Ya tabii bunu şeyini yapıyor ama öyleydik çünkü. Ya Fenerbahçe durumu ne olursa olsun acımaz. İçeride dışarıda. Büyüktür çünkü Fenerbahçe. Ama o büyüklüğün ağırlığının altı yavaş yavaş böyle boşaltılıyor. Gerek oluşturulan takım kurgusuyla işte hocaların davranışları, takımın başında bulunan adam, başkanın açıklamaları, resmi siteden veya yöneticilerin yaptığı saçma sapan açıklamalarla falan bakıyorsun. Fenerbahçe ağırlığı yavaş yavaş götürülen bir kulüp haline geliyor. Yazık çok üzülüyorum yani. İnşallah Şu an zaten şampiyon olma gibi bir ihtimalimiz yok da en azından bu ağırlıktan daha fazla kaybetmeden bu seneyi bitiririz. Tek temennim bu.
Evet, şu anda artık 2022'ye girdik. Bu da demek oluyor ki en son şampiyonluğunu ve kupasını 2014'te yaşayan Fenerbahçe'nin bu 8. senesi. Artık bu sene bir kupa gelir mi? Şampiyonluğu geçtim, kupa gelir mi? Artık onu artık bu kararlara göre, bu hafta alınacak kararlar ve sonrasında yaşanacaklara göre göreceğiz. Ama şu an evet, Fenerbahçe'de yine bir umutsuz bir havayla yeni yıla giriyoruz diyebiliriz.
Giriyoruz. Evet. Yani Fenerbahçe'nin bize yeni yıl hediyesi. Bu herkes şu an sabah uyanıp bakıyor. Acaba bugün hangi hocanın ismi geçiyor falan diye. Yönetim yine sessiz. Yönetime yakın tarz şeyler sessiz. Taraftarı çok ya mutlu edebileceklerini de ben zannetmiyorum. O ya şimdi mesela Malatya maçını 2-0 kazandık. Malatya maçını öndeyiz. 2-0'a da geldi. Taraftar hala istifa diyorsa bir burada durup düşünmek lazım.
Evet, ve taraftarın şu anda eskiden olsa söyleyecek isimleri vardı. Şu an söyleyecek bir isim de yok. Yani biliyorsun işte zamanında Aziz Yıldırım'a karşı Alişen Başkan Fenerbahçe şampiyon denirdi.
Evet.
Hatta
Evet,
Aziz Yıldırım'ın
evet.
son zamanlarında bu sefer o Ali Koç Başkan Fenerbahçe şampiyona dönmüştü. Şu an taraftarın söyleyecek bir ismi de yok maalesef. Öyle de bir durum var.
Ya ben abi şey düşünüyorum. Yani bu dediğim gibi ya bu böyle bir camia başsız kalmaz. İlle birileri talip olur. İlle birileri yönetir. İyi de yönetir. Yani olmadı ya başkan. Yani güzel hayalleri vardı. Ben hakikaten yani o tribünde ona söyleyen Fenerbahçeliler kendilerine ne kadar Fenerbahçeli hissediyorsa Ali Koç en az o kadar Fenerbahçelidir. Yani o konuda benim hiçbir şüphem yok. Yani yöneticiyken de başkan olduğunda da bakıyorsun görüyorsun adam Fenerbahçeli yani. Bununla ilgili bir şeyimiz yok. Hatta başka takımların bazı başkanları ile ilgili böyle benim şey gözlemlerim olmuştu yani. Hani o başkanlık koltuğunda oturmasındaki en büyük sebeplerden birisi kendi menfaatleri gibi duran adamlar vardı. Mesela Aziz Yıldırım da öyle bir başkan değildi benim gözümde. Ali Koç'un bunun yakınından bile geçme ihtimali yok. Yani zaten Türkiye'nin en büyük şirketler grubunun içinde olan bir adamın oradaki mevkiyle, isimle hiç işi olmaz. %100 Fenerbahçelilikle orada duruyor ama olmadı. Yani güzel ki illaki çok güzel şeyler hayal etmiştir Fenerbahçe ile ilgili. İstemiştir de en az bizim kadar ama olmuyor. Olmayacak da. Yani bu ikinci dönemindeki en büyük temennim futbolu bilen, Türk futbolunu bilen bir yönetimle gelmesiydi. Onu da başaramadı. Şu an gördüğümüz kadarıyla. Ya işte mesela o saydığın isimler var ya bakıyorsun işte Murat Özaydın'la İlhan Ekşioğlu hatta Nihat Özdemir şu an federasyon başkanı sonuçta. Mahmut Uslu, Abdullah Kiyılı. Yine eskilere dönüyorum. Hakan Bilal Kutlualp. Rahmetli stadın yapımında emeği geçen ismini anmadan geçmeyeyim diyorum ama ismini unuttum ya. Hatırlıyor musun sen?
Nihat Özbağ mı?
Nihat Özbağ, evet. Allah rahmet eylesin. Aziz Yıldırım'ın güçlü bir kabinesi vardı. İşte transferlerde bakarsın bir Mahmut Uslu olur, bir Murat Özaydın olur, bir Hakan Bilal Kutlualp olur. Maç sonu açıklama yapacak bir sürü adam vardır Fenerbahçe'de. İşte o Mahmut Uslu ceza alır, çat Murat Özaydın da gelir, tak tak tak konuşur gider. İşte Nihat Özdemir gelir, konuşur gider. Ya yani Uğur Dündar gibi medyanın efsane bir ismi basın sözcülüğü yaptı Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yönetiminde. Yani öyle bir kadrosu da yok Ali Koç'un. Mecbur herkes Ali Koç'a bakıyor. Yani Ali Koç haricinde çıkıp konuşacak, futbol aklı olan, ne bileyim, müdahale etmesi gerektiği yerde gidecek Samandıra'ya, futbolcularla konuşacak, Mesut'u çekecek, hocayla konuşacak. Mesela şu örneği vereyim. Bence Galatasaray'daki en büyük eksiklik şu an kim ya Galatasaraylar sever sevmez bilmiyorum ama Abdurrahim Albayrak.
Evet.
Ya çünkü bu adam her geldiğinde bir şekilde çekip çeviriyor. Yani açıklamalarıyla yapıyor bu işi. Gidiyor Metin Oktay tesislerinde yatıyor kalkıyor. Futbolcuları motive ediyor. Hocayı motive ediyor. Bir şeyler yapıyor ve yürüyorlar yani. Şu an Abdurrahim Albayrak'ın eksikliğini %100 yaşıyordur Galatasaray. Bizde o adam Ali Koç döneminde hiç olmadı. Yani öyle bir adamı yok Ali Koç'un. O yüzden kendisi zaten sürekli ön plana çıkıyor. O yüzden artık taraftar da zaten Ali Koç istifa diyor. Yani sözün bittiği yerdeyiz Fenerbahçe için herhalde. Artık bundan sonraki programa, podcast'te inşallah bir hocamız olur da onunla ilgili bir şeyler söyleyebiliriz.
O zaman şimdi 10 Ocak Adana Demir maçı, o zamana kadar artık bir mucize gerçekleşir de bizi böyle vay diye konuşturacak bir hoca gelirse belki yine bir bölüm yaparız, ama onun haricinde Adana Demirspor 10 Ocak'taki maçtan sonra tekrar
Sonra
görüşmek üzere o
evet.
zaman.
Adana Demir'le ilgili de ya iş bizim yine podcast'imizde geçtiği için söylüyorum. Hatırlıyorsundur o maç konuştuklarımızı. Bence bizi dinleyenler de hatırlıyordur. Adana Demir'in bu ligde söz sahibi olacağı bir takım olduğunu konuşmuştuk. İyi bir kadrosu olduğunu konuşmuştuk. Sonra üst üste bir sürü mağlubiyet geldi. Hatta bizim podcast'i dinleyip de yani böyle yorum yapmıştınız ama böyle böyle oldu diyorlardı. Adana Demirspor 6. şu an. Aramızda da 2 puan fark var.
O da
Yani o
geçer.
ilk
Böyle giderse o da bizi geçer.
Evet.
Çünkü biz
Ya
Emre'nin
ilk
geçeceğini söylemiştik. Emre
evet.
Başakşehir'e geldiğinde geçti.
Yani o maçı kazanırlarsa bizim üstümüze çıkıyorlar sonra sonuçta öyle bir
Evet,
durum var.
evet.
Yani inşallah dediğin gibi konuşmaya değecek bir hoca gelir. Bir arada bir ufak bir program yaparız. Eğer olmazsa da Adana Demirspor ile birlikte tekrar dinleyicilerimizle görüşmek üzere diyelim.
Evet, bizi dinlediğiniz için teşekkürler. 2022 hepimize hayırlı uğurlu olsun. Fenerbahçe'ye de inşallah böyle umut verecek bir yıl olur diyelim ve bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Bay bay.